19. ayrım, sayfa 223. Bu yüzden peşime düşecekler. Dallas bunu o kadar kendinden emin bir tavırla söylemişti ki sanki Vivi'nin bilmediği bir şey biliyor gibiydi. Genç kadın bu fikri zihninden kovmak istedi. Kendi kendine bunun hiçbir anlamı olmadığını söyledi ama beceremedi. Derin bir nefes alıp yürüdü ve karanlık kulübeden dışarı çıktı. Dallas'ın gri kamyonu ağaçların arasına park edilmişti. Sabah sisinde kamyon gölgede dizlerinin üzerine çökmüş yaşlı bir fili andırıyordu. Vivi kapının yanındaki lastik botları ayağına geçirdi ve çamurlu çimenleri ezerek yürüdü. Yolcu kapısını açıp torpido gözüne baktı ve içini etrafındaki sis misali bir telaş sardı. Uzanıp torpido gözünün kapağını açtı. Silah yoktu. Vivi hayal kırıklığına mı kapılmalıydı yoksa rahatlamalı mıydı bilemedi. Fakat korku sert bir düğüm olup ciğerlerine oturdu. Doğrularak kamyonun kapısını kapatıp kulübeye döndü. Dallas banyoda sırılsıklan vaziyette beline havlu sarmakla meşguldü. Kocasının yüzüne dik dik bakarak sordu. Silahın nerede? Dallas iç çekti. Kete verdim. Vivian gözlerini kapattı. Bedenindeki her şeyin, kanının, umudunun, canının çekildiğini hissediyordu genç adam. Bana o silahı görmek istemediğini söylemiştin. Hatırlıyor musun? Ve Kate'in hayatında da geçen sene başına bela olan o adam vardı. Peşine düşeceklerinden emin olmanın sebebi bu değil mi? Korkmamın sebebi bu. Dallas uzanıp Vivi'nin çenesine dokundu. Devam et, sor bana Vivi, sormak istediğini biliyorum. Genç kadın kocasının sesindeki çaresizliği işitti. Bunu gözlerinde gördü. Dallas hayatı boyunca yüzüstü bırakılmıştı ve karısı tarafından da düş kırıklığına uğratılacağını düşünüyordu. Ama Vivi onu tanıyordu. Tanıyordu. Noah uyurken onun oğluna nasıl baktığını ve ailesi hakkında neler hissettiğini biliyordu. Kocasının geçmişi karanlıktı ama o günler geride kalmıştı. Aşk Dallas için yüzeysel bir his değildi. Arkadaşlık da öyle. Daha önce nasıl hatalar yapmış olursa olsun Vivi kocasının Kate'i öldürmeyeceğini biliyordu. Sorman gerekmiyor Dallas. Masum olduğunu biliyorum. Dallas Vivi'nin karşısında çözülmüş gibiydi. Genç adam hiçbir şey söylemeden kafasını çevirdi. Haydi hazırlan, arkadaşının cenazesine gideceğiz. Sonraki iki saat Noah'ın neredeyse sürekli mırıldanması hesaba katılmazsa sessizlik içinde hazırlanmakla geçti. Saat 11'de Aurora ile Richard geldi. Suratları asıktı. Endişeliydiler. Vivian ile Aurora uzun süre hiç konuşmadan birbirlerine baktılar ve ardından hep birlikte Richard'ın yağmurda lekelenmiş siyah arazi aracına bindiler. Noah'ı Jenny, Ricky ve bakıcıyla kalması için Aurora ile Richard'ın evine bıraktıktan sonra kilisenin yolunu tuttular. Kilise sıralarının neredeyse tamamı yasa gelen siyaha bürünmüş insanlarla doluydu. Kısa süren gayri şahsi ayin süresince Vivian Dallas'ın elini tuttu. Kocasının gerginliğini hissediyordu. Dallas bazen elini öyle sıkıyordu ki Vivi'nin canı yanıyordu. Cenaze töreni bitince Vivi ayağa kalktı ve Dallas'ı da tuhaf bir biçimde yanında sürükledi. İkisi kilisenin koridorunda ilerleyip yemek masalarının bulunduğu alt kata indiklerinde kimse Dallas ya da Vivian ile göz göze gelmedi. Kadınlar her zamanki gibi çekip gitmek derdindeydi. İnsanlar etrafa yayılmış küçük gruplar halinde sohbet etmekteydiler. İçeride ne hıçkırık sesi vardı ne de sehpaların üzerinde Kate'in fotoğrafları. Vivi'nin yanında ikiyüzlüler diye homurdandı Dallas. Şunlara baksana. Şu kadınlar onu yolda görseler yollarını değiştirirlerdi. Yapma diye çıkıştı Vivi. Aurora, Richard, Henry ve Winona çiftin yanına gelip dimdik durdular. Vivian destek oldukları için onlara minnettardı. Ama babasının yüzüne bakınca Henry'nin burada bulunmaktan pek de memnun olmadığını anlayabiliyordu. Sonra birden resmi kıyafetiyle Al çıka geldi. Gösterişli yüksek bir sesle ''Benimle gel Dallas Rentry'' dedi şerif. ''Yanıtlaman gereken bazı sorular var.'' Vivian kocasının eline yapıştı. Yapma Al, buna inanıyor. Dallas elini karısının elinden çekti. İnanıyor tabii ki. Al Dallas'ı kolundan tutup götürdü. Gözlerinin önünde yaşanan sahne karşısında alışılmadık bir sessizliğe bürünen kalabalık açılıp yol verdi. Vivian Al ile Dallas'ın peşi sıra kalabalığın içinden geçerken ola makul olması için yalvarıyordu. Ama şerif ona yanıt vermeden Dallas'ı park alanına götürdü ve arabasıyla oradan uzaklaştı. Vivian çantasını açıp karıştırarak anahtarlarını bulmaya çalıştı. Sonra buraya aracıyla gelmemiş olduğunu anımsadı. Dönüp Aurora'ya bakacak oldu. İnsanlar kilisenin merdivenlerinde toplanmış onu izliyorlardı. ''O yapmadı!'' diye bağırdı. Sesi bir yumurta kabuğu gibi çatladı ve bastırmaya çalıştığı duyguları taşıverdi. Ağlamakta olduğunun farkındaydı ve gözyaşlarını durduramıyor, hatta kendinde bu gücü dahi bulamıyordu. Aurora yanına gelip kolunu kardeşinin omzuna doladı, ardından Winona geldi. Ablaları birlikte onu teskin etmeye çalışıyordu. Vivian babasının geride kalıp istifini bozmadığını fark etti. ''Haydi'' dedi Winona, ''seni eve götüreceğiz.'' ''Eve mi?'' Vivian şaşkın gözlerle onlara baktı. ''Beni polis merkezine götürün. Dallas işini bitirince yanında olmalıyım.'' Aurora ile Winona bakıştılar. ''Ne?'' diye çıkıştı Vivian. ''Gerginlik yaratıyorsun'' dedi Aurora sert bir tavırla. ''Haydi arabaya gidelim. Ya gelmezsem? O zaman bir bacağını kırarım'' dedi Aurora kalabalığa bakıp gülümseyerek. Sesini yükselterek ''Vivi iyi, endişelenecek bir şey yok'' diye ekledi. Winona ''Seni polis merkezine götüreceğiz'' deyince Vivian sesini çıkarmadan yürüdü. Polis merkezine yolculuk öyle kısa sürdü ki konuşacak vakit olmadı ve zaten Vivian de ne diyeceğini bilemiyordu. Araba kaldırım kenarına yanaşır yanaşmaz araçtan inip karakola koştu. ''Kocamı almaya geldim, Helen'' dedi. Çocukluğundan beri tanıdığı kadın Vivi'nin yüzüne bakamadı. ''Sorgulanıyor Vivian. Albert ona elinden geldiği kadar çabuk salıvereceğini söyledi. İstersen yemekhanede bekleyebilirsin ama biraz uzun sürebilir.'' Aurora ile Winona kız kardeşlerinin arkasından gelip onu yemekhaneye götürdüler. İçeride formika masaların yanındaki plastik sandalyelere oturup otomattan aldıkları acı kahvelerini içtiler. İlk iki saat hiçbir şeyle konuşmadılar. Her biri bir konu açmaya çalışsa da siyah beyaz duvar saatinin saniyeleri tık tık ederek ilerlemeye devam ediyordu. ''Sen bu işlerden anlıyorsun Winona'' dedi Vivian sonunda. ''Ne yapıyorlar?'' ''Onu sorguluyorlar ama merak etme. Dallas hiçbir şey itiraf etmeyecek kadar zeki.'' Vivian ablasına baktı. ''Masum insanlar hep hata yaparlar. Saklayacak bir şeyleri olmadığını düşünürler.'' ''Kendini en kötüsüne hazırlamalısın.'' dedi Winona kayıtsız bir sesle. ''Bunu bekliyordun değil mi Vivian?'' ''Bana haklı çıktığını söylemek için sabırsızlanıyordun.'' ''Vivi yapma.'' dedi Aurora. ''Şimdi kavganın zamanı değil.'' Haklıydım dedi Winona. En başta beni dinleseydin şimdi polis merkezinde oturuyor olmazdık. Sana Dallas'ın başımızı derde sokacağını söylemiştim. Adam hayatı boyunca yasaların karşısında olmuş. Git buradan Winona diye çıkıştı Vivi. Seni yanımda istemiyorum. Vivi saçmalıyorsun dedi Aurora. Dallas beni hep kıskandığını söylerdi. Haklıydı değil mi? Belki de bu durum hoşuna bile gidiyordur. Bunun olacağını tahmin etmiş olmam durumdan hoşlandığım anlamına gelmez. Onun gibi bir adamdan ne umuyordun ki? Anlamıyorsun tabii. Aşk hakkında bildiğin tek şey ona sahip olmamanın nasıl bir şey olduğu. Bir erkek sana seni sevdiğini söyledi mi hiç? Vivi diye söylendi Aurora. Hayır, gitsin buradan Aurora. Dışarı. Onun suçlu olduğuna inanıyorsa gidebilir. Vivian bağırmaya başladığının, kendini kaybettiğinin farkındaydı. Ama duygularını dizginleyemiyordu. Winona çantasını kaptığı gibi sandalyesinden fırladı. ''İyi madem, tek başına kalmak istiyorsun, kal öyleyse.'' Aurora Winona'ya uzandı. ''Ne söylediğinin farkında değil, Vin.'' Ama Winona çoktan yürümüş, kapıyı açmıştı bile. Kapı gürültüyle kapanınca, ''Böyle yapmamalıydın.'' dedi Aurora. ''Daha fazla dinleyemezdim.'' Aurora ağır ağır yerinden kalktı ve gidip kız kardeşi ve kendisine birer fincan yanık bayat kahve aldı. İki fincana da bol bol toz kreme ve şeker ekleyip Vivian'in yanına oturdu. ''Bu iş kötüye gidiyor'' dedi Aurora. ''Gitti bile.'' ''Hayır'' dedi Aurora kahvesini karıştırırken. ''Daha başladığını bile sanmıyorum.'' Saatler sonra oğul bitkin ve biraz da üzgün vaziyette yemekhaneye girdi. Vivian ayağa fırladı. ''Nerede?'' ''Yalan makinesinde yakalandı Vivian'' dedi oğul. Vivian'in yanına sokularak ''L.A. Love filminden biliyorum. O sonuçlar kabul edilebilir değil.'' dedi Aurora. Vivian torpido gözünün boş olduğunu görüp Dallas'ın silahla ne yaptığını öğrendiği zaman ya da park yerindelerken korktuğunu sanmıştı. Yanılmıştı. O his şu anda hissettiği şeyle kıyaslanamazdı. İkisi düşmek ile uçmak kadar farklıydı. ''Onu tutukladık Vivi.'' dedi oğul. ''Cinayet. En iyisi bir avukat bulman.'' Aurora Winona'yı benzetmenin tam zamanıymış dedi fısıldayarak. Dönüş yolunda Winona cevapları ardı ardına sıralıyordu. Sen aşkı bilirsin tabii. Ben de senin gibi ortalarda sürtersem ben de yatacak birini bulurum. Ya da seni sevmiyor. Niçin bunu kafana almıyor? Ama dur galiba ben cevabı biliyorum. Sarışınsın. Ya da aşk dediğin buysa domuz gribi olmayı yeğlerim. Evine varınca kapıyı hışımla açıp içeri girdi. Noel süsleri hala yerinde duruyordu. Köşede ışıl ışıl çiçeklerle süslü Kaliforniya ladeni, sehpanın üzerinde rengeyi ile kızak ve odaların arasındaki kemerden sarkan, iyimserliği insanı güldüren ökse otu. Winona ökse otunu çekip kopararak çöp kutusuna tıktı ve sonra gidip pencere rafına oturarak çıplak ağaçları ıslatan yağmuru izlemeye koyuldu. Buradan bakınca kasabadan geçen insanları görebiliyordu. Sıradan bir kış günüymüşçesine bayram sonrası alışveriş yapıyorlar ya da kiliseden eve dönüyorlardı. Muhtemelen. Ne var ki bu sıradan bir gün değildi ve artık hiçbir gün sıradan olmayacaktı. Winona iç çekerek mutfağa girdi ve dolapta bir kutu dondurma buldu. Kutuyu cam odaya götürüp oturdu. Bir yandan yiyor, bir yandan düşünüyordu. Her geçen dakika kararlılığının daha da arttığını hissediyordu. Dallas Raintree'nin bu aileye zarar vermesine izin vermeyecekti. Vivienne'in o adama olan tutkusu herkese çoktan pahalıya patlamıştı. Ve şimdi bir de Grey soyadının itibarını düşünmek gerekiyordu. İnsanlar onların o adamı ailenin içine sokmakla aptallık ettiğini söylemeye başlamıştı bile. Winona orada ne kadar süredir oturduğunun farkında değildi ama havanın döneceği kadar uzun bir zaman geçmişti. Yağmur durdu ve ikircikli bir güneş gri bulut kümelerinin arasından kendini gösterdi. Winona kapının çalındığını duydu ama cevap vermedi. Şu anda kimseyle konuşmak istemiyordu. Biraz sonra Vivienne cam odadan içeri girdi. Winona kız kardeşindeki değişikliği çoktan fark etmişti. Dudaklarının köşesine gizlenmiş bir endişe, yeşil gözlerinde bir umutsuzluk, birbirine düğümlenmiş eller. "Yakalandım," dedi Winona, dondurmasından bir kaşık daha alarak. "Sinirlenince yiyorum." "Kapıya bakmadın, ben de girdim." Vivienne yaklaşıp ablasının karşısına oturdu. "Üzgünüm Bezelye," dedi Vivi usulca. Winona, kız kardeşinin o eski lakabı birbirlerine mecbur olduklarını kısaca belirtmek için kullandığını biliyordu. Tabii ki kavga eder ve istemedikleri sözler sarf ederlerdi ama onlar kardeşti. Sonuçta önemli olan zincirdeki kırıklar değil, halkalardı. Winona bir kaşık daha aldı. "Sence annem bize o lakapları takarken nasıl görüneceğimizi neden biliyordu?" "Ne demek istiyorsun?" "Sen fasulyesin değil mi? Benim şişman bezelye olacağımı nereden bildi?" "Onlar sadece annemin bahçesinde yetişen sebzelerdi Win. Öyle görmüştü, öyle istemişti. Bir arada büyüdüğümüzü görmek." "Sen onun ne istediğini bilemeyecek kadar küçüktün." Winona boş dondurma kutusunu içindeki kaşıkla birlikte yere ya da ayağının dibine koydu. "Zor zamanlarda bir bütün olmamızı istediğini biliyorum. Az önce beni kovan kızın söylediğine bak." "Özür dilerim." "Dilersin tabii. Onu tutukladılar değil mi?" Vivienne başını salladı. "Ve sen de onun bir avukata ihtiyacı olduğunu öğrendin. Bu yüzden buradasın." Vivienne öne eğildi. "Yalan makinesinde başarısız olması önemli değil, değil mi? Yalan makinesinde takılmış mı?" "Evet ama ben bile bunun kabul edilebilir olmadığını biliyorum. Kabul edilebilir olmayabilir ama güvenilirdir. Ve o başarısız oldu." "O masum," dedi Vivienne inatçı bir tavırla. "Mazereti yok. Hastaydı. Unuttun mu? Ertesi sabah da gayet iyiydi." "Her şeyi yaparım Winona. Lütfen. Yeter ki onu kurtarmama yardım et." Winona kız kardeşine bakınca onun nasıl da yıkılmak üzere olduğunu gördü. Vivienne daha önce belki de hiçbir şey için yalvarmamıştı. Fakat Winona o hazin çaresizliğin nasıl bir his olduğunu, insanın ihtiyacıyla egosunun nasıl bir savaş verdiğini ve "lütfen" diye fısıldasan da aslında içinden "lanet olsun" diye bağırmak geldiğini biliyordu. "Dallas'ın bir ceza avukatına ihtiyacı var Vivi, iyi bir avukata. Benim yapmamı istersen duruşmasını alırım ama sonrası boyumu aşar. Sonuçta ben Taşra'da çalışan bir kamu avukatıyım sadece. Bütün bunlar umurumda bile değil, onun kendisine inanan birine ihtiyacı var. Bu deneyimden daha önemli." Ve işte buydu. Winona'nın pencere kenarına oturup yağmuru izlerken düşündüğü şey, aralarındaki bağı koparacak şey buydu. Ama bundan kaçış yoktu. "Dallas'ın ketin yerinde karıştığı kavgadan haberim var," dedi Winona sessizce. Sözlerinin Vivienne'i inciteceğini biliyordu ama buna engel olamıyordu. Bu bela kaçınılmazdı. Bu bela belki de Dallas'ın Waters Edge'deki işe başladığı dakikadan bu yana yavaş yavaş yaklaşıp üzerlerine çökmüştü. "Ne demek istiyorsun?" "Noah'ı doğurduğun gece Dallas, Eric Engstrom'la kavga etmiş. Adamın ölümden döndüğünü söylüyorlar. O gece Noah'ı kaybedeceğimizi sanmıştık. Dallas korkmuştu." "O tehlikeli biri Vivi. Senden başka herkes bunun farkında," dedi Winona temkinli bir tavırla. "Sana söylemeye çalıştım ama Bütün derdin bu muydu? Sana söylemiştim demek. Hayır, seni korumaya çalışıyorum. İyi bir abla olmaya çalışıyorum. Dallas'ın onu öldürdüğünü mü düşünüyorsun gerçekten? Bunun önemi yok. Bu durum senin canını yakacak. Vivian, sen yeterince güçlü. Önemi yok mu? Winona Vivian'e derdini anlatmak için doğru kelimeleri seçemiyor, kendini doğru şekilde ifade edemiyordu. Üzgünüm Vivian, kastettiğim şu ki benim fikrimin bir önemi yok. Dallas'a yardım edemem, yeterince deneyimli değilim. Hem menfaat çatışması söz konusu olabilir, ona lazım olan... Vivian ayağa kalktı, konuşup duruyorsun dedi. Bense önemi yok lafından sonra ettiğin tek kelimeyi bile duymadım. İnan bana Vin, ne demek istediğini gayet iyi anlıyorum. Sen benim bir katille evli olduğumu düşünüyorsun. Vivi dönüp kapıya koştu. Kapıyı iki kere zorlayıp açtı. Vivi bekle lütfen. Winona verandaya fırlayıp bahçeye çıktı ama kız kardeşi çoktan gitmişti. 15. Bölüm. Vivian uzun ve uykusuz geçen bir gecenin ardından yorgun bir halde uyandı. Yine de saat 9'da üstünde sahip olduğu tek döpiyesi ve kucağında eğilip bükülen Noah'la kamyonuna doğru yürümekteydi. Şimdi Noah'ın annesini güçlü görmeye her zamankinden daha çok ihtiyacı vardı ve o da güçlü olacaktı. Bir gün oğlu bütün bu olan biteni duyup anne babamın başı dertteyken ne yaptın diye sorduğunda ona inanmaktan asla vazgeçmedim ve kasabadaki herkese ne kadar yanıldıklarını gösterdim diyecekti. Vivi hayatı boyunca güzelliği yüzünden insanlar tarafından boş verilmiş, herkese iyi niyetle yaklaştığı için saf yerine konmuştu. Sonunda yaratılışına özgü iyimserliğinin bir zayıflık veya cahillik, hatta zayıf bir umut olmadığını insanlara gösterecekti. Onun iyimserliği çeliktendi ve Vivi bunu bir kılıç gibi kullanacaktı. Kasabanın içinde ilerlerken Grey Park'ının yanından geçti ve tabela gözüne ilişti. Alan 1951 yılında Elijah Gray tarafından bağışlanmıştır. Aklına ilk kez ailesinin bu halkın geçmişindeki rolü yerine sıkıntılı anlardaki dayanıklılığı geldi. Büyük dedeleri kapalı bir vagonla Oregon Trail'e gelirken sayısız tehlikeyle mücadele etmişlerdi. Büyük buhran ve iki savaş süresince bu topraklara tutunmayı başarmışlardı. Topraklar hala onlarındı çünkü pes etmeye ya da teslim olmaya yanaşmamışlardı. Bu azim Vivi'nin kanında vardı ve genç kadın şimdi ondan güç alacaktı. Caddede lokantanın önüne park edip Noah'ı otokoltuğundan indirdi. Restorana yöneldiğinde insanların başlarını sallayarak kendisini izlemekte olduklarını hissediyordu. Fısıltıları onu sinir etti. Kocasının masumiyetini kanıtlamak konusundaki kararlılığının perçinlendiğini hissetti Vivi. Beklendiği üzere Aurora, Julia, Brooke ve Trina ile oturmuş kahve içmekteydi. Vivi içeri girince hepsi de ona baktı. Yüzlerindeki acıma ifadesi her şeyi anlatıyordu. Zavallı Vivi, ne ahmaksın. Selam Vivi dedi Julia oturduğu yerde yana kayarak. Bileklerindeki gümüş halka bilezikler tıngırdadı. Kahvaltıya yetiştin. Teşekkürler ama kalamayacağım. Aurora, hala Noah'ı sana bırakma şansın var mı? Tabii. Neden diye sordu Trina. Cezaevine mi gideceksin? Henüz değil. İyi bir avukat bulmak için Olimpiya'ya gitmem gerekiyor. Rehberden birkaç isim buldum. Brooke kaşlarını çattı. Winona yardımcı olmayacak. Kabul etmedi mi diye sordu Julie kaşlarını çatarak. Evet, aynen öyle. Her yerde söyleyin. Winona bize sırtını döndü. Vivi Noah'ın tombul yanağına öpücük kondurup oğlunu bez çantasıyla birlikte Aurora'ya bıraktı. Noah neşeyle teyzesinin kucağına gitti ve eli hemen Aurora'nın boncuklu kolyesine ilişti. Seninle gelmemi ister misin diye sordu Aurora. Dün gece Vivian onu aradığında da aynı teklifte bulunmuştu. Teklifin için minnettarım ama hayır. İşleri tek başıma halletmeye başlasam iyi olur. Gelecekte bunu sık sık yapacakmışım gibi bir his var içimde. Vivi döndü. Julie genç kadının bileğini tuttu. Onun suçlu olduğuna inanmayanlar da var dedi Julie. Teşekkürler Julie. Vivi Olimpiya'ya giderken yol boyunca ne söyleyeceğini, bir yabancıya kocasının davasını almaya nasıl ikna edeceğini düşünüp durdu. İlk adrese vardığında tek katlı tuğla binadan içeri kararlı adımlarla girdi. Danışma görevlisine ismini verdi ve sabırsızlanarak bekledi. Yaklaşık 20 dakika sonra James Jensen onu karşılamak için odasından çıktı. Adam nihayet karşısına çıkınca Vivi neşeyle gülümsedi. Merhaba Bay Jensen, acil görüşme talebimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ceza avukatı aranıyorsa durum genellikle acildir. Buyurun odama geçip oturalım. 19. ayrımın sonu. Sayfa 235.